Araf suresi 146. ayetten itibaren.
Yeryüzünde haksızlıkla kibirlenenleri ayetlerimden çevireceğim. Onlar her ayeti görseler ona inanmazlar. Aklı selimin yolunu görseler de onu bir yol edinmezler. Fakat azgınlığın yolunu görürlerse onu yol edinirler. Bu ayetlerimizi yalan saydıklarından, onlardan gafil olmalarındandır. Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalan sayanların bütün işledikleri boşa gitmiştir. Onlar yapmakta olduklarından başkasıyla mı cezalandırılacaklardı? Tur'a giden Musa'nın arkasından kavmi zinet takımlarından bir buza heykeli yapıp onu ilah edindiler ki onun inek gibi bir böğürmesi de vardı. Onun kendileriyle konuşmayacağını, onlara bir yol da gösteremeyeceğini görmediler mi ki ona tutundular da kendilerine yazık ediciler oldular. Vakta ki çok pişman oldular ve kendilerinin muhakkak saptıklarını gördüler. Eğer Rabbimiz bize acımaz, bizi bağışlamazsa herhalde en büyük ziyana uğrayanlardan olacağız dediler. Musa kavmine öfkeli kederli döndüğü zaman dedi ki, size bıraktığım şu makamımda arkamdan ne kötü işler yapmışsınız. Rabbinizin emrini beklemeyip acele ettiniz ha. Tevrat levhalarını bırakıverip kardeşinin başından tuttu. Onu kendine doğru çekiyordu. Harun, anam oğlu dedi. Bu kavim beni cidden zayıf gördüler. Az kaldı ki beni öldüreceklerdi. Sen de bana düşmanları sevindirecek harekette bulunma böyle. Beni zalimler güruhu ile beraber tutma. Musa dedi ki, Ya Rab, beni de biraderimi de bağışla. Bizi rahmetinin içine sal. Sen esirgeyenlerden daha esirgeyensin. Şüphe yok ki buzaya ilah diye tutunanlara Rablerinden bir gazap, dünya hayatında da bir horluk erişecektir. İşte biz Allah'a karşı yalan düzenleri böyle cezalandırırız. Kötülükler işleyip de sonra ardından tövbe ve bununla beraber iman edenlere gelince, şüphesiz ki Rabbin bunun ardından elbette kendilerini bağışlayıcıdır, hakkıyla esirgeyicidir. Vakta ki Musa'dan o öfke uzaklaşıp sükun hasıl oldu, bıraktığı levhaları aldı. Onun bir nüshasında şu da yazılıydı. Hidayet, rahmet o kimselere mahsustur ki onlar Rablerinden korkarlar. Musa tayin ettiğimiz vakitte kavminden 70 adam ayırdı. Vakta ki onları müthiş bir sarsıntı tuttu. Dedi ki, Ya Rab, eğer dileseydin onları da beni de daha evvel helak ederdin. İçimizden bir takım beyinsizlerin işlediği günah yüzünden hepimizi helak mı edeceksin? Zaten o da senin imtihanından başka bir şey değildi. Sen onunla kimi dilersen sapıklığa götürür, yine onunla kimi dilersen doğru yola iletirsin. Sen bizim velimizsin. O halde bizi bağışla, bizi esirge. Sen bağışlayıcıların en hayırlısısın. Dünyada da, ahirette de bize iyilik yaz. Biz hiç şüphesiz sana döndük. Allah buyurdu. Ben azabıma kimi dilersem onu duçar ederim. Benim rahmetimse her şeyi kuşatmıştır. Onu sakınmakta, zekatı vermekte, bir de ayetlerimize iman etmekte olanlara, İşte onlara has olmak üzere tespit edeceğim. Onlar nezdlerindeki Tevrat ve İncil'de ismini ve sıfatını yazılı bulacakları ümmi nebi olan o Resul'e tabi olanlardır. O kendilerine iyiliği emrediyor, onları kötülükten nehyediyor, onlara temiz şeyleri helal, murdar şeyleri de üzerlerine haram kılıyor. Onların ağır yüklerini, sırtlarında olan zincirleri indiriyor o. İşte ona iman edenler, onu tazim edenler, ona yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nura tabi olanlar. Onlar selamete erenlerin ta kendileridir. De ki, ey insanlar, şüphesiz ben göklerin ve insanlar, şüphesiz ben göklerin ve yerin mülküne malik olan, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, hem dirilten hem öldüren Allah'ın size, hepinize gönderdiği peygamberim. O halde Allah'a ve onun ümmi nebi olan Resulüne, ki kendisi de o Allah'a ve onun sözlerine iman etmekte olandır, İman edin, ona tabi olun. Ta ki iman edin, ona tabi olun. Ta ki doğru yolu bulmuş olasınız. Musa'nın kavminden bir cemaat vardır ki, halkı Hakk'a irşad ederler, onunla adalet yaparlar. Biz onları 12'ye, o kadar torunlara, kabileye, ümmetlere ayırdık. Tih'te susayan kavmi, Musa'dan su istediği zaman asanı taşa vur diye vahyettik de, ondan 12 pınar kaynayıp aktı. İnsanların her kısmı su içecekleri yeri iyice belledi. Onları üstlerindeki bulutla gölgelendirdik. Onlara kudret helvasıyla bıldırcın indirdik. Size rızk olarak verdiğimizin en temiz ve güzellerinden yiyin dedik. Onlar bize zulmetmediler. Fakat kendi kendilerine zulmediyorlardı. O zaman onlara, şu şehirde yerleşin. Onun dilediğiniz yerinden yiyin. Bizi bağışla deyin. Kapısından hepiniz secde edici olarak girin ki suçlarınızı bağışlayalım. İyi hareket edenlere ileride daha fazlasıyla vereceğiz denilmişti. Fakat içlerinden o zulmedenler sözü kendilerine söylenenden başka bir şekle koydu. Biz de üstlerine zulmeder oldukları için gökten murdar bir azap indirdik. Onlara denizin yakınındaki o kasabayı sor. Hani onlar cumartesi gününün hürmetini ihlal ederek haddi aşmışlardı. Çünkü cumartesi tatili yaptıkları gün balıklar akın akın meydana çıkarak yanlarına geliyordu. Cumartesi tatili yapmayacakları günse gelmiyordu. İşte biz itaatten çıkmakta olduklarından dolayı kendilerini böylece imtihan ediyorduk. Hani içlerinden bir ümmet, Allah'ın kendilerini helak edeceği veya çetin bir azapla cezalandıracağı bir kavme ne diye öğüt veriyorsunuz dediği zaman onlar da Rabbinize özür için umulur ki sakınırlar demişlerdi. Bak ta ki onlar artık edilen vaazları unuttular. Biz de kötülükten vazgeçirmekte sebat edenleri selamete çıkardık. Zulmedenleri ise yapmakta oldukları fısklar yüzünden şiddetli bir azapla yakaladık. Bu suretle onlar serkeşlik ederek yasak edileni yapmakta ısrar edince kendilerine hor ve zelil maymunlar olun dedik. O vakit Rabbin kıyamet gününe kadar onların üzerine kendilerini en kötü azaba duçar edecek kimseler göndereceğini yeminle ilam ve hükmet. Şüphe yok ki Rabbin cezayı çabuk verendir. muhakkak ki o çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Onları kimi salah erbabı, kimi bu salahtan aşağı ümmetler olmak üzere perişan bir surette yeryüzüne dağıttık. Onları hem iyi hem fena hallerle imtihana çektik ki dönsünler. Onlardan sonra bu dünyanın geçici metaını kapıp biz nasıl olsa ileride bağışlanırız demek ve kendilerine ona benzer bir meta gelirse onu da kaçırmayıp almak üzere o kitaba varis olan kötü kimseler gelip onların yerine geçmiştir. Allah'a karşı haktan başkasını söylemeyeceklerine dair kendilerinden o kitabın hükmü veçiyle teminat alınmamış mıydı? Oysa onda olanı sürekli okumuşlardır da. Halbuki ahiret yurdu sakınanlar için hayırlıdır. Daha aklınızı başınıza almayacak mısınız?
Değerli dinleyenler, Kur'an'da bahsedilen peygamber kıssaları, kitap ehlinin birçoğu tarafından daha önceden bilinen, ancak gerekse zaman içerisinde insanlar tarafından tahrifata uğratılan, gerekse de aslını bilmelerine rağmen gizlenip insanlardan saklanan olaylardır. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bu kıssaların gerçeğini bildirmekte, aynı zamanda da kitap ehlinin anlatmaktan imtina ettiği bir takım kıssaları açığa çıkarmaktadır. Yahudiler son peygamberin geleceğini bilmektedirler. Ancak bu peygamberin kendilerinden geleceğini sanmaktadırlar. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Arap olması, onların daha önceden Tevrat'ta bildirilen bu gerçeği saklamalarına neden olmuştur. İnsanoğlu yaratıldığından beri bir imtihan sürecinin içerisindedir. Çünkü kainatın yaratılışının asıl ve tek sebebi bu imtihandır. Yüce Rabbimiz insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyurmaktadır. Dikkat edilirse bütün peygamberlerin tebliği ortaktır. Hepsi de insanları tevhide, Allah'tan başka ilah olmadığını kabule çağırmaktadır. Ve dikkat edilirse bütün kavimlerde yerleşik sapık inançlarını reddeden bu yeni çağrıya şaşkınlıkla, taaccüple bakmaktadırlar. Ve yine dikkate şayan bir husus vardır ki o da şudur. Peygamberlerin çağrılarına ilk karşı çıkanların daima o toplum içerisindeki gerek mevki gerekse de maddi yönden ileri gelen kişiler olmasıdır. Çünkü bu kişiler o toplumları kendi maddi çıkarları doğrultusunda yönlendirecek şekilde hukuk ize etmişlerdir. Dolayısıyla yeni bir anlayışın, yeni bir sistemin gelmesi onların menfaatlerinin çökmesi demek olacaktır. Sonra bu ileri gelen kesimin kabullenemediği bir diğer noktada kendilerinin hor gördüğü müstazaf dediğimiz fakir, zayıf, ezilmiş kesimin kendileriyle bir ve eşit tutulmasıdır. İşte peygamberlerin davetine karşı çıkışın gerisinde yatan nedenler bunlardır. Tabidir ki bu ileri gelen çevre ellerindeki güçlerini, güçlüden yana olmayı kendi menfaatleri için bir hayat felsefesi edinmiş diğer insanları peygamberlerin bu davetine karşı kışkırtmakta çok ustalıkla kullanmışlardır. Hazreti Salih'in dişi devesi, cumartesi günü avlanma yasağı. Bunların hepsi birer imtihandı. Küfürde ve günahta ısrarını sürdüren, peygamberi ve beraberinde getirdiği kuralları tanımayan bir toplum için mukadder olan bir azabın gelmesine zemin hazırlayan birer vesileydi bunlar. Ki insanların bu kadar günahtan sonra ahiret günü ileri sürebilecekleri herhangi bir bahaneleri kalmasın. Çünkü Allah adildir. Kullarına zulmetmek istemez. Ancak kulları kendi kendilerine zulmederler. Kur'an'da peygamberler ve onların başından geçen hadiseler detaya inilmeden çok kısa verilmiştir. Ancak bu kısa ve öz anlatımlar yıllarca, kimi zamanda yüzyıllarca sürmüş bir davetin anlatımlarıdır. İşte Yüce Allah'ın gazabı bu yıllar süren davetin neticesinde gelmektedir. Mesela bir Hazreti Nuh, Kur'an-ı Kerim'de bildirildiğine göre 950 sene kavminin arasında kalmıştır. Yani 950 sene kavmine tebliğ etmiştir. İşte bu kadar uzun bir süreye rağmen kavmi inkar edince Allah'ın gazabı hak olmuş ve tufan azabına tutularak bir daha dönmemek üzere yeryüzünden silinmişlerdir. Yahudiler laf anlamaz bir millettiler. Bunu da buraya kadar anlatılan kıssalarda görmek mümkün. Cenab-ı Hak sonsuz rahmetiyle onları tekrar tekrar affetmiş, fakat onlar her defasında bunu suistimal etmişlerdir. Hatta çok ileri gitmişler, kendilerine gönderilen peygamberleri bile öldürmüşlerdir. Onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vasıtasıyla yine bir af imkanı doğmuş ama çoğu ikiyüzlülüğünü bırakmamıştır. Ama içlerinden İslamiyet'i kabul edip selamete çıkmış olanlar da vardır. İşte bu son birkaç ayettir ki bu ayetler Yahudilerin ta Cenab-ı Allah tarafından lanetlendikleri o günden bugüne kadar yaşadıkları zilletin sebebini açıklar. Tabidir ki Yahudilerden İslam'ı seçip Müslüman olanlar bu lanetin dışında kalmışlardır. 167. ayette Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. O vakit Rabbin kıyamet gününe kadar onların üzerine kendilerini en kötü azaba düçar edecek kimseler göndereceğini yeminle ilam ve hükmetti. Ve hemen arkasından gelen ayette, onları kimi salah erbabı, kimi bu salahtan aşağı ümmetler olmak üzere perişan bir surette yeryüzüne dağıttık. Onları hem iyi hem fena hallerle imtihana çektik ki dönsünler. Rivayetler İsrailoğullarının İbrahim Aleyhisselam'ın torunu olan ve İsrail lakabıyla anılan Hazreti Yakub'un soyundan geldiğini gösterir. Allah'ın takdiriyle Hazreti Yakub'un 12 oğlu arasında kıskançlık yüzünden çıkan bir ihtilaf, kardeşleri Hazreti Yusuf'un Mısır'a gitmesine ve neticede orada Hiksos hanedanından gelen bir hükümdarın nezdinde maliye bakanı olmasına sebep olmuştu. Daha sonra hüküm süren bir kıtlık neticesinde kardeşleri ve Hazreti Yakup Mısır'a gelmişler ve Hazreti Yusuf'tan ilgi ve destek görerek oraya yerleşmişlerdi. Hiksos hanedanının yerine Firavun hanedanının geçmesiyle birlikte İsrailoğulları 3 asır kadar esaret altında yaşamışlardı. Daha sonra Cenab-ı Allah onları Musa aleyhisselam vasıtasıyla Mısır'dan çıkarıp kurtardı. Musa aleyhisselamdan sonra Musa aleyhisselamın gösterdiği yoldan ayrılan ve Allah'ın lanetine uğrayan Yahudiler için kıyamete kadar sürecek bir huzursuzluk dönemi de böylece başlamış oluyordu. Önce Babil kralı Bahtunnasır, ikinci Nabukadnezar diye de bilinir, M.Ö. 599 yılında Yahudileri Babil'e sürgün ederek senelerce zindanlarda tuttu. Daha sonra İran kralı Kuroş, Babil'i ve Ninova'yı alıp Yahudilerin yeniden memleketlerine dönerek mabetlerini inşa etmelerine izin verdi. Bu arada Yahudiler, ileri gelen ailelerden bir meclis kurarak Tevrat'ta birçok değişiklikler yaptılar ve bugünkü haline yakın bir hale getirdiler. Daha sonra Büyük İskender bu bölgeyi eline geçirdi ve Filistin'deki birçok Yahudi'yi İskenderiye şehrini kurup buraya yerleştirdi. Bu iki dönemde de Yahudiler biraz rahat yaşadılar. Daha sonra Roma İmparatoru Titus Kudüs'ü tahrip etti. Birçok Yahudi alim ve din adamı öldürüldü. Milattan önce 63 yılında Kudüs'e giren Roma İmparatoru Pompeius, Yahudilerden aldığı savaş esirlerini imparatorluğun en uzak eyaletleri sayılan İspanya, Reim ve Donom gibi yerlere sürdü. Böylece Avrupa ve Asya ülkelerine Yahudiler yayılmış oldu. Yahudiler bundan sonra da rahat görmediler. Çünkü Hristiyanlar Yahudileri İsa Aleyhisselam'ın katili olarak gördüklerinden dolayı istemiyorlardı. Başta İspanya ve Fransa halkın Yahudilerle her türlü münasebetini yasak etmişti. Ortaçağ Avrupa'sında ayırt etmek için Yahudilere sarı elbise giydirilir ve ellerine bir çıngırak verilirdi. Her nevi haklardan mahrum kalan Yahudiler Kuzey Afrika ile Osmanlı'ya göç ettiler. İkinci Beyazıt ve Dördüncü Mehmet zamanlarında yeni fethedilen Osmanlı toprakları içerisinde bulunan Yahudiler buralardan Edirne, İstanbul, İzmir ve Selanik gibi şehirlere nakledilmişlerdir. Ayrıca Amerika kıtasının keşfiyle Avrupa'da horlanan birçok Yahudi Amerika'ya göç etmiştir. 19. ve 20. yüzyılın ortalarına doğru Almanya ve Fransa'da başlayan milliyetçilik akını neticesinde Fransa'da Dreyfus olayı ile halk ikiye bölünmüş, Hitler Almanya'sında ise malum olaylar başlarına gelmiştir. Şu anda ise 1947 yılında Birleşmiş Milletler kararıyla resmi ve edebi dili klasik İbranice olan bir İsrail devleti kurmuşlardır. Sure kaldığı yerden devam edecektir.
Kitaba sımsıkı sarılanlar ve namazı dosdoğru kılanlar. Şüphesiz ki biz iyiliğe çalışanların mükafatını zayi etmeyiz. Biz bir zaman daha sanki o bir gölgelikmiş gibi çekip İsrailoğullarının üstlerine kaldırmıştık. Onlar hakikaten bu kendilerinin üzerine düşecek sanmışlardı. Size verdiğimiz kitabı kuvvetle tutun, onda olanı düşünün, ta ki kötülükten sakınmış olasınız, demiştik. Hani Rabbin Adem oğullarından, onların sırtlarından zürriyetlerini çıkarıp kendilerini nefslerine şahit tutmuş, ben sizin Rabbiniz değil miyim, demişti. Onlar da evet Rabbimizsin, şahit olduk demişlerdi. İşte bu şahitlendirme kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu dememeniz içindi. Yahut daha evvel ancak atalarımız Allah'a şirk koşmuştu. Biz de onların ardından gelen bir nesliz. Şimdi o batıl olanların işlediği günahlar yüzünden bizi helak mı edeceksin dememeniz içindi.
Değerli dinleyenler, A'raf suresi 172. ve 173. ayetlerinde anlatılan bu şahitlendirme vakası halk arasında kalu bela diye bilinir. Yüce Rabbimiz Adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendi nefislerine şahit tutmuş ve elestu bi rabbikum, yani ben sizin Rabbiniz değil miyim demiş. İnsanlar da kalu bela şehidna, yani evet Rabbimizsin, şahit olduk demişlerdi. İşte bu şahitlendirme kıyamet günü insanların bizim bundan haberimiz yoktu dememeleri içindi. Sure kaldığı yerden devam edecektir.
İşte biz ayetleri böyle açıklarız. Olur ki dönerler. Habibim, onlara o kimsenin haberini de oku ki biz kendisine ayetlerimizi vermiştik de o bunlardan sıyrılıp çıkmış derken şeytan onu arkasına takmış, nihayet azgınlardan olmuştu. Eğer dileseydik onu bu ayetlerle yükseltirdik. Fakat o yere saplandı, hevasına uydu. Artık onun sıfatı o köpeğin hali gibidir ki üstüne varsan dilini sarkıtıp solur yahut kendi haline bıraksan yine dilini uzatıp solur. İşte ayetlerimizi yalan sayanlar güruhunun sıfatı budur. Artık sen kıssayı onlara anlat. Belki iyice düşünürler. Ayetlerimizi yalanlayarak sırf kendilerine zulmetmekte olanlar güruhunun hali ne kötüdür. Allah kime hidayet ederse o doğru yolu bulmuştur. Kimi de saptırırsa onlar en büyük zarara uğrayanların ta kendileridir. Andolsun ki biz cin ve insten birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, bunlarla idrak etmezler. Gözleri vardır, bunlarla görmezler. Kulakları vardır, bunlarla işitmezler. Onlar dört ayaklı hayvanlar gibidir. Hatta daha sapıktırlar. Onlar gaflete düşenlerin ta kendileridir. En güzel isimler Allah'ındır. O halde ona bunlarla dua edin. Onun isimlerinden eğri ve aykırı yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına uğratılacaklardır. Yarattıklarımızdan öyle bir ümmet de vardır ki onlar hakka rehberlik ederler, adaleti de onunla tatbik ederler. Ayetlerimizi yalan sayanları biz bilmeyecekleri noktalardan derece derece helake yaklaştırırız. Ben onlara mühlet veririm. Benim lütuf yüzünden kahrım çetindir. Onlar düşünmediler mi ki kendilerinin sahibinde delilikten hiçbir eser yoktur? O, ilerideki tehlikeyi apaçık haber verenden başka bir zat değildir. Onlar Allah'ın göklerde ve yerdeki o muazzam mülkü saltanatına, Allah'ın yarattığı herhangi bir şeye, belki ecellerinin yaklaşmış olduğuna da hiç bakmadılar mı? Artık bundan sonra hangi bir söze inanacaklar ki? Allah kimi saptırırsa artık onu yola getirecek yoktur. O bunları taşkınlığı içinde ve serseri bir halde bırakıverir. Kıyametin sübut ve vukuunun ne zaman olduğunu sana sorarlar. De ki, onun ilmi ancak Rabbimin nezdindedir. Onun vaktini kendisinden başkası açıklayamaz. Göklere de yere de ağır basmıştır o. O size ancak ansızın gelir. Tam manasıyla biliyormuşsun gibi sana onu sorarlar. De ki, onun ilmi ancak Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. De ki, ben kendim için Allah'ın dilediğinden başka ne bir faydayı celbetmeye ne de bir zararı salmaya muktedir değilim. Eğer ben gaybı bilseydim, elbet daha çok hayır yapmak isterdim ve bana hiçbir fenalık da dokunmazdı. Ben iman edecek herhangi bir kavme başlarına gelecek azabın habercisi, cennetin müjdecisi olmaktan başka bir şey değilim. O sizi bir candan yaratan, bundan da gönlü kendisine yatıp ısınsın diye eşini yapan O'dur. Hatta ki o eşini örtüp bürüdü. O da hafif bir yük yüklendi de bir müddet bununla gezindi. Nihayet ağırlaşınca ikisi de Rablerine şöyle dua ettiler. Eğer bize düzgün bir çocuk verirsen andolsun şükredenlerden olacağız. Fakat Allah onlara düzgün bir çocuk verince, kendilerine verdiği bu çocuk hakkında ona eşler tutmaya başladılar. Onlar neyi eş tutuyorlarsa Allah onlardan münezzehtir, yücedir.
Değerli dinleyenler, bu ayette insan soyunun Adem Aleyhisselam'dan yaratıldığı vurgulanmakta, ancak Adem Aleyhisselam'ın soyundan gelen erkek ve kadınların Allah'tan hilkati düzgün bir çocuk istemelerine rağmen daha sonra Allah'ın verdiği bu hilkati düzgün çocuk hakkında ona eş koştuğu belirtilmektedir. İlk insan ve eşinin Allah tarafından var edildiği hatırlatıldığında onlar bunu reddedemediler. Ayrıca bu ilk çiftten sonra da insanların doğumlarını düzenleyen yine o olduğunu ve onun iradesiyle kadının hamile kaldığını, en mükemmel biçimde ana rahminde çocuğu beslediğini ve vakti gelince de onu sağlam bir vücut ve çeşitli kabiliyetlerle mücehhez kılarak sağlam bir akıl ve sağlıklı bir vücutla dünyaya getirenin yine o Allah olduğunu biliyorlardı. Bütün bunların sadece Allah'ın güç ve kudretiyle meydana geldiğini inkar etmiyorlardı. Eğer Allah dilerse kadının rahimindeki çocuğun şeklini bozar, akıl ve beden bakımından eksik ve sakat yaratabilirdi. Bu nedenle hamilelik devri süresinde beslenen bütün umutlar ve eli ayağı düzgün bir çocuğun doğması için yapılan bütün dualar hep Allah'a müteveccihdi. Fakat insanlar çocuk dünyaya geldikten sonra bu tutumlarını değiştirdiler ve Allah'a şükredeceklerine, teşekkürlerini bazı tanrılara veya tanrıçalara veya azizlere veya benzerlerine sundular ve yeni doğan çocuklarına şirk kokusu bulunan Abdül-Uzza, Uzza'nın kulu, Abdüşşems, Güneşin kulu ve benzeri adlar verdiler. Sure kaldığı yerden devam edecektir.